Ayrım 18. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Shirer. Sayfa 1121. 25 Kasım 1941 önemli bir gündü. O gün Japon uçak gemileri görev gücü Pearl Harbor'a doğru yola çıkmıştı. Washington'da da Hull, Beyaz Saray'a giderek Japonların Amerika için artık tehlikeli olmaya başladıklarını savaş kuruluna haber verdi. Amerikan ordu ve donanma başkanlarına Japonların ani bir hücuma geçmeleri ihtimali olduğunu açıkladı. Aynı gün Berlin'de garip bir tören yapılıyordu. Üç mihver devleti muazzam gürültü patırtılar arasında 1936'da imzaladıkları Anti-Komintern Paktı yeniliyorlardı. Bir takım Almanların da belirttikleri gibi aslında çok boş bir jestti bu. Çünkü Japonların Rusya'ya karşı taarruza geçmesine yaramamıştı. Yalnızca kendini beğenmiş Ribbentrop'a Roosevelt'i bu savaşın başlıca suçlusu olarak yermesine ve bu sorumsuz lider tarafından aldatılmış olan namuslu ve dindar Amerikan halkı için yalandan gözyaşı dökmesine fırsat vermişti. Nazi Dışişleri Bakanı'nı kendi söylediği sözler zehirlemişti anlaşılan. 28 Kasım günü Hitler'in başkanlığında yapılan uzun bir savaş kurulu toplantısından sonra Ribbentrop, Oshima'yı dairesine çağırdı. Oshima'nın bu görüşmeden hemen sonra Tokyo'ya radyo ile bildirdiğine göre Ribbentrop bu görüşme sırasında Almanya'nın Amerika'ya karşı tutumunun gittikçe sertleştiği izlenimini yarattı elçide. Almanya'nın Amerika ile uğraşacağı zamana kadar bu ülkenin savaş dışı bırakılması için her şeyin yapılması konusunda Hitler'in izlediği politikadan vazgeçilecek gibi görünüyordu. Ribbentrop birdenbire Japonların İngiltere'ye karşı olduğu için Amerika'ya karşı da savaşa girmesini istemeye başlamıştı. Ribbentrop böyle bir hareketi destekleyeceğini vaat etti. Oshima'ya, eğer Japonya, İngiltere ile Amerika'nın bütün kuvvetlerini Japonya'nın üstünde toplayacaklarından korkuyorsa, Avrupa'da savaş sürdüğüne göre buna elbette imkan yoktu, dedikten sonra sözlerine şunu ekledi. Bugün Hitler'in de dediği gibi, Almanya ile Japonya ve Amerika arasında var olmak hakkı bakımından aralarında temelli ayrılıklar vardır. Japon-Amerikan görüşmelerinin Amerika'nın inadı yüzünden başarıyla sonuçlanması umudu bulunmadığını bildiren raporlar almış bulunuyorum. Eğer durum böyle ise Japonya'da İngiltere ve Amerika ile savaşa karar verirse ben bunun yalnızca Almanya ile Japonya'nın ortak çıkarlarına olacağına değil aynı zamanda Japonya için elverişli sonuçlar yaratacağına da inanıyorum. Ufak tefek, kibar bir adam olan elçi bu sözlerden memnun kaldı ama doğru anlayıp anlamadığından emin olmak istedi. Ekselansınız, Almanya ile Amerika arasında fiilen bir savaş durumu yaratılabilir mi demek istiyorlar diye sordu. Ribbentrop duraksadı, belki de çok ileri gitmişti. Roosevelt manaz bir adamdır diye cevap verdi. Bu bakımdan ne yapacağı belli olmaz. Bu söz, Dışişleri Bakanı'nın önce söylemiş olduğu sözlere bakılacak olursa garip ve doyurucu olmayan bir cevap gibi geldi Oshima'ya. Görüşmenin sonuna doğru yeniden bu noktaya döndü. Eğer savaş İngiltere'ye yardım eden ülkelere kadar fiilen yayılacak olursa Almanya ne yapacaktı? Ribbentrop şu cevabı verdi. Eğer Japonya Amerika'ya karşı savaşa girecek olursa Almanya da elbette hemen katılacaktır. Bu gibi durumlarda Almanya'nın Amerika ile ayrı bir barış yapmasına imkan yoktur. Führer bu noktada kararlıdır. Japon hükümetinin beklediği açık garanti de işte buydu. Gerçi Hitler ilkbaharda Matsuoka'ya buna benzer bir vaatte bulunmuştu. Ama arada yani Hitler'in Japonya'nın Rusya'ya karşı savaşa girmemesinden dolayı kızdığı dönemde bu vaat unutulmuş gibiydi. Şimdi artık Japonlar için bütün yapılacak şey Almanlardan bu garantiyi yazılı olarak almaktı. General Oshima 29 Kasım'da raporunu Tokyo'ya sevinerek gönderdi. Ertesi gün kendisine yeni talimat geldi. Washington'daki görüşmelerin şu anda kesildiği bildiriliyordu. Bu bakımdan deniyordu talimatta, lütfen Ekselansınız hemen Şansölye Hitler ve Dışişleri Bakanı Ribbentrop ile görüşünüz ve kendilerine son gelişmelerin gizlice bir özetini yapınız. Gerek İngiltere'nin ve gerekse Amerika'nın son zamanlarda kışkırtıcı bir durum aldıklarını bildiriniz. Doğu Asya'nın çeşitli yerlerinde askeri harekata geçmeye hazırlandıklarını, bizim de bu hareketlere ister istemez karşı askeri harekatla cevap vereceğimizi söyleyiniz. Japonya ile Anglo-Sakson ulusları arasında bir takım silahlı çarpışmalar sonunda birdenbire savaşın patlak vermesi ihtimali bulunduğunu onlara çok gizli olarak haber veriniz. Savaşın patlama zamanının umulandan çok daha çabuk gelebileceğini sözlerinize ekleyiniz. Hal bu mesajın bir kopyasını Magic'ten aldığını söylüyor. Bu bakımdan Washington'da İngiltere gibi Kasım'ın son gününde Japonların Amerika'ya umulandan daha çabuk bir darbe indireceklerini biliyordu. Hal Memories sayfa 1092. Japon uçak gemileri bu sırada Pearl Harbor'a doğru yol alıyorlardı. Tokyo, Almanya'nın anlaşmayı bir an önce imzalamasını istiyordu. Oshima'nın 30 Kasım'da yeni talimat aldığı gün Japon Dışişleri Bakanı da Tokyo'daki Alman elçisini kabul etmiş, Amerikalıların üçlü paktan Japonya'nın çekilmesi için yaptığı teklifleri kabul etmediklerinden Washington'daki görüşmelerin kesilmiş olduğunu önemle kendisine belirtmişti. Japonlar ortak dava için yaptıkları bu fedakarlığın Almanlar tarafından takdir edileceğini umuyorlardı. Togo General Ota, "Önemli kararlar alınmak üzeredir," dedi. "Amerika ciddi olarak savaşa hazırlanmaktadır. Japonya görüşmelerin kesilmesinden korkmuş değildir. Bu durumda Almanya ile İtalya'nın üçlü devlet anlaşmasına göre kendisiyle birlik olacaklarını ummaktadır." Ott Berlin'e bildiriyor. "Almanya'nın gelecekteki tutumu üzerinde hiçbir kuşkuya yer olmadığı cevabını verdim. Bunun üzerine Japon Dışişleri Bakanı benim sözlerimden Almanya'nın böyle bir durumda Japonya ile olan ilişkilerini bir kader birliği şeklinde düşüneceği anlamını çıkardığını söyledi. Ben de Almanya'nın kendi görüşüme göre bu durum üzerinde iki ülke arasında karşılıklı bir anlaşmaya varmaya elbette ki hazır olduğun cevabını verdim." Pearl Harbor arifesinde General Oshima, Alman-Avusturya klasik müziğine hayrandı. Durumun çok gergin olmasına rağmen Mozart Festivali'nde bulunmak için Avusturya'ya gitti. Ama Avusturyalı büyük kompozitörün güzel müziğini uzun uzun dinlemesi nasip olmadı. Bir Aralık'ta gelen acele bir telefon yüzünden hemen Berlin'deki elçiliğe dönmek zorunda kaldı. Yeni gelen talimat üzerinde hemen çalışması ve Almanya'ya bir anlaşma imzalatması gerekiyordu. Kaybedilecek zaman yoktu. Ama ne yapalım ki köşeye sıkıştırılan Ribbentrop işi boyuna savsaklayıp duruyordu. Japonlara birdenbire yaptığı vaadin sonuçlarını yeni yeni anlamaya başlayan Nazi Dışişleri Bakanı çok soğuk ve atlatıcı bir tavır takınmıştı şimdi. 1 Aralık günü akşamüstü geç vakit Oshima'ya kesin bir taahhüde girişmeden önce Führer'e danışması gerektiğini söyledi. Japon elçisi çarşamba günü yani ayın 3'ünde yeniden Wilhelmstrasse'ye başvurdu. Ama Ribbentrop bu kez de kendisini atlattı. Oshima'nın durumun gittikçe kritik olmaya başladığı üzerindeki sözlerine Ribbentrop da kendisinin şahsen yazılı bir anlaşmadan yana olduğu ancak bunun için hafta sonunda Führer'in karargâhtan dönmesini beklemek gerektiği cevabını verdi. Aslında Hitler, Siano'nun güncesinde biraz sevinerek kaydettiği gibi General von Kleist'i görmek için Rusya'da güney cephesine uçmuştu. Kleist'in orduları beklenmeyen bir taarruzun baskısı altında durmadan geriliyorlardı. Bu sırada Japonlar hiçbir cephede dövüşmeyen Mussolini'ye de başvurdular. 3 Aralık'ta Roma'daki Japon elçisi Duce'yi ziyaret etti ve Amerika ile çatışma başlar başlamaz üçlü pakt gereğince İtalya'nın Amerika'ya savaş ilan etmesini istedi. Elçi aynı zamanda ayrı bir barış yapılmayacağını taahhüt eden bir anlaşmanın da imzalanmasını istiyordu. Siano'nun güncesinde yazdığına bakılacak olursa Japon tercüman bir yaprak gibi titriyordu. Duce'ye gelince bu teklifi memnunlukla kabul edecekti. Ancak Berlin'e danışmalıydı. Ertesi gün Siano güncesinde yazdığına göre Alman başkentini aşırı derecede çekingen buldu. 4 Aralık tarihli günce kaydı şöyle başlıyor. Belki de çok ileri gidecekler. Çünkü başka türlü yapamazlar. Ama Almanlar Amerikan müdahalesini kışkırtma fikrine pek yanaşmıyorlar. Mussolini ise memnun. Hitler gariptir ki Ribbentrop'un görüşlerini hala biraz önemsiyordu. Ama Almanya'nın Japonya'ya resmen bir garanti verip vermeyeceği konusundaki kararı yalnızca Nazi başkomutanın kendisi alabilirdi. 4-5 Aralık gecesi Nazi Dışişleri Bakanı Führer'in onayını almış olacak ki o gece saat 3'te General Oshima'ya Japonların Almanya'nın imzalamasını istedikleri anlaşma tasarısını sundu. Bu tasarı gereğince Almanya, Japonya'nın Amerika'ya karşı açacağı savaşa katılmayı ve ayrı bir barış yapmamayı taahhüt ediyordu. Bu büyük çıkışı yapan ve 2 yıldır inatla izlenen bir politikanın tam tersine çevrilmesinde liderini izleyen Ribbentrop'un, İtalyan müttefikin de hemen Almanların arkasından geleceğinden şüphesi yoktu. Siano'nun 5 Aralık tarihli notu şöyle başlıyor. Ribbentrop'un sabırsızlığı yüzünden yarıda kesilen bir gece. 2 gün bekliyor. Sonra Japonlara cevap vermekte 1 dakika bile gecikmek istemiyor. Ve gecenin 3'ünde Mackenzie'ni, elçiyi evime gönderip bana Japon müdahalesi halinde ayrı bir barış anlaşması yapılmayacağını taahhüt eden bir üçlü pakt planı sunuyor. Duce'yi uyandırmamı istiyor ama ben bunu yapmıyorum. Duce bundan çok memnun. Japonların ellerine hem Hitler'in hem de Mussolini'nin onayladığı bir anlaşma tasarısı verilmişti. Ama daha imzalanmamıştı. Bu yüzden Japonlar Führer'in bir quid pro quo karşılık isteyeceği için imzayı uzattığından kuşkulanıyorlardı. Yani Almanya, Japonya'nın Amerika'ya karşı açacağı savaşa katılmayı kabul ederse, Japonya da Almanya'nın Rusya'ya karşı açtığı savaşa katılmalıydı. Japon Dışişleri Bakanı 30 Kasım'da Oshima'ya gönderdiği telgraf talimatında Almanlarla İtalyanların bu dikenli sorunu ortaya atmaları halinde işi nasıl ele alacağını bildirmişti. Eğer Sovyetlere karşı tutumumuz hakkında size bir soru sorulacak olursa, Ruslar karşısındaki durumumuzu Temmuz'da yaptığımız açıklamada esasen belirtmiş olduğumuz cevabını veriniz. Güneye doğru giriştiğimiz harekatın Sovyetlere karşı yaptığımız baskının gevşeyeceği anlamına gelmediğini ve eğer Rusya, İngiltere ve Amerika ile daha sıkı bir işbirliğine gider ve düşmanca hareketler de bize karşı koyarsa, bütün gücümüzle kendisine karşı harekete geçmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Ama bugün için güney üzerinde durmamız bizim çıkarımız gereğidir ve bir süre kuzeyde doğrudan doğruya herhangi bir harekete girişmekten kaçınmayı tercih ederiz. Bu sırada aralığın 6'sı olmuştu. Zhukov'da tam o gün Moskova cephesinde karşı taarruza geçmişti. Alman orduları kar ve acı soğuk altında gerileyip duruyorlardı. Hitler'in artık bir quid pro quo istemesi büsbütün gerekli olmuştu. Dolayısıyla Tokyo'daki Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir tedirginlik vardı. Donanma görev gücü o sırada Pearl Harbor'a gemilerden uçak kaldıracak mesafeye kadar gelmişti. Amerikan gemileri ne de uçakları tarafından daha keşfedilmemeleri bir mucizeydi. Ama herhangi bir anda keşfedilebilirlerdi. Bu sırada Tokyo'dan Washington'da Nomura ve Kurusu'ya radyo ile uzun bir mesaj gönderildi. Ertesi gün 7 Aralık Pazar günü saat tam 1'de Dışişleri Bakanı'na son Amerikan tekliflerini Japonya'nın reddettiği bildirecek ve görüşmelerin fiilen kesildiği söylenecekti. Tokyo bu sırada Almanlardan yazılı bir garanti almak için son bir kez daha Berlin'e başvuruyordu. Japon militaristleri ertesi gün Amerikalılara karşı girişecekleri taarruzu haber verecek kadar güvenemiyorlardı hala Almanlara. Japonlar yalnız Amerika ile İngiltere'ye karşı değil, Sovyetler Birliği'ne karşı da harekete geçmeyi kabul etmedikçe Hitler'in o gün için böyle bir garanti vermek istemeyeceğinden korkuyorlardı. İşte böyle bir durumda Togo, Berlin'deki elçi Oshima'ya uzun bir mesaj gönderdi ve Rus sorununda Almanları oyalamasını kesinlikle zorunlu olmadıkça aşağıdan almamasını bildirdi. Japon generalleri ve amiralleri, Amerikalılar ve İngilizlerle yaptıkları pazarlıklarda yeteneksizliklerini gösterdikleri halde Ruslarla da aynı zamanda Almanya yardım etse de savaşamayacaklarını anlayacak kadar akıllılık gösterdiler. Dışişleri Bakanı Hall'ın şifre uzmanları tarafından alınıp çözülen mesajlar arasında bulunan Togo'nun 6 Aralık Cumartesi günü gönderdiği talimat, son dakikada Japonların Nazi Almanyası'na karşı izledikleri diplomasiyi göstermesi bakımından çok ilginç bir belgedir. Stratejik durumlar izin vermedikçe Rusya ile silahlı bir çatışmaya girmekten kaçınmak isteriz. Bu bakımdan durumumuzu Alman hükümetine anlatmaya çalışınız ve hiç olmazsa bugün bu konuda diplomatik notalar alınıp verilmesinde direnmemelerini tartışınız. Sovyet Rusya'ya sevk edilmekte olan Amerikan malzemesinin yüksek nitelikte olmadığı gibi büyük sayıda da bulunmadığını, Amerika ile savaşa girmemiz halinde Sovyet Rusya'ya giden bütün Amerikan gemilerini yakalayacağımızı kendilerine uzun uzadıya anlatınız. Lütfen bu yolda bir anlaşmaya varmaya çalışınız. Buna rağmen Ribbentrop bu konuda bir garanti vermemiz için direnecek olursa, bu durumda artık yapacak bir şeyimiz olmayacağından, prensip olarak Amerika'dan Sovyet Rusya'ya Japon sularından savaş malzemesi gönderilmesini önleyeceğimiz konusunda bir beyanda bulununuz ve stratejik nedenler bizi Sovyet Rusya ile çatışmaktan çekinmeye zorunlu kıldığı süre bizim bu görevi tamamıyla yerine getiremeyeceğimiz, yani Sovyet gemilerini yakalayamayacağımızı demek istiyorum, üzerinde bir beyanda bulunmamıza imkan veren bir yönteme onları razı ediniz. Alman hükümetinin yukarıdaki noktaları kabul etmemesi ve bizim savaşa katılmamızı ve ayrı bir barış yapılmaması için istediğimiz anlaşmanın imzalanmasının bu konunun kabulü için kesin şart olarak ileri sürmeleri halinde bizim için böyle bir anlaşmanın imzasını ertelemekten başka bir çare kalmayacaktır. Ama Japonların bundan korkmaları yersizdi. Çünkü Hitler, Tokyo'daki militaristlerin de başka bir kimsenin de bilmediği mantık ve anlayışa aykırı nedenlerden dolayı Japonların Amerikalılar ve İngilizlerle birlikte Ruslara da saldırması için direnmedi. Oysa direnseydi savaşın izlediği yol bir hayli değişmiş olacaktı. Böyle olmakla birlikte Japonlar 6 Aralık 1941 Cumartesi günü akşamı Amerika'ya Pasifik'te yaman bir darbe indirmeyi kararlaştırmıştı. Ama bu darbenin tam yerini ve zamanını ne Washington'da ne de Berlin'de bilen vardı. O sabah İngiliz Amirallik Dairesi büyük bir Japon filosunun Siam Körfezi'ni geçerek Kra Yarımadası'na doğru gitmekte olduğunu gizlice haber verdi. Bu duruma göre Japonlar önce Tayland ve belki de Malaya'ya çıkacaklardı. Başkan Roosevelt gece saat 9'da Japon İmparatoruna özel bir mesaj gönderdi. Kara bulutları dağıtmanın yollarını bulmak için kendisine katılmasını istedi ve aynı zamanda Japon askeri kuvvetlerinin Güneydoğu Asya'da harekata girişmesinin düşünülmeyecek bir durum yaratacağını bildirdi. Donanma dairesindeki haber alma subayları, Japon donanmasındaki büyük savaş gemilerinin bulundukları yerleri gösteren son raporları hazırladılar. Bütün Japon uçak gemileri, bir görev gücünün öteki savaş gemileri de dahil olmak üzere çoğunun Japonya'daki limanlarda bulunduklarını bildirdiler. Oysa Japon filosu Pearl Harbor'a 300 mil yaklaşmış ve bombardıman uçaklarını şafak vakti havalanacak şekilde hazırlamıştı. Aynı cumartesi günü akşamı donanma dairesi Japon elçiliğinin şifrelerini imha etmekte olduğunu başkana ve Mr. Hall'a haber verdi. Önce Togo'nun o gün bütün öğleden sonra 14 bölüm halinde gönderdiği uzun mesajın şifresini çözmek gerekiyordu. Donanma şifre uzmanları mesaj geldikçe çabuk çabuk çözdüler. Ve bir deniz subayı bu mesajı 13 bölümünün çevirisiyle birlikte gece saat 9.30'da Beyaz Saray'a getirdi. Çalışma odasında Harry Hopkins ile birlikte oturan Mr. Roosevelt mesajı okudu. "Bu savaş demektir," dedi. Ama mesajda savaşın nerede ve ne zaman başlayacağı bildirilmiyordu. Başkan da bilmiyordu bunu. Amiral Nomura da bilmiyordu. Ta uzaklarda, Doğu Avrupa'da bulunan Hitler de bilmiyordu. Dahası Hitler'in bu işten Roosevelt kadar bile haberi yoktu. Hitler savaş ilan ediyor. Japonların 7 Aralık 1941 Pazar günü sabahın saat 7.30'unda mahalli saat Pearl Harbor'daki Amerikan Pasifik Donanmasına yaptığı baskın Washington'ı olduğu kadar Berlin'i de tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Hitler Matsuoka'ya Japonya'nın Amerika ile savaşa tutuşması halinde Almanya'nın da savaşa katılacağını sözlü olarak vaat etmişti. Ribbentrop da elçi Oshimo'ya aynı şekilde bir vaatte bulunmuştu. Ama taahhüt henüz imzalanmış değildi ve Japonlar Pearl Harbor'dan Almanlara bir kelime bile çıtlatmamışlardı. Birçok kimseler uzun bir süre Hitler'in Pearl Harbor baskısının tam zamanını önceden bildiğine inanmışlardır. Ama ben Alman gizli evrakı arasında bunu doğrulayan en ufak bir belgeye rastlamadım. Ayrıca Hitler de bu sırada moralleri bozulan generalleriyle ve Rusya'da gerilen ordularıyla meşguldü. Berlin'de yabancı radyoları dinleme servisi Pearl Harbor'a yapılan sinsi baskının haberini aldığı sırada vakit geceydi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın dairesinde çalışan bir memur dünyayı şaşırtan bu haberi Ribbentrop'a bildirdiği zaman Nazi Dışişleri Bakanı önce inanmadı ve rahatsız edildiği için ayrıca kızdı da. Haberin bir düşman propagandası olabileceğini söyledi. Sabaha kadar rahatsız edilmemesini emretti. Nürnberg'deki mahkemede aşağıdaki sözleri söylerken belki de ilk defa gerçeği açıklıyordu Ribbentrop. Bu baskın bizim için tam bir sürpriz oldu. Japonya'nın Singapur'a ya da belki Hong Kong'a hücum edeceğini düşünüyorduk. Ama Amerika'ya karşı hücuma geçilmesinin kendi yararımıza olduğunu hiçbir zaman düşünmemiştik. Mahkemeye verdiği bu ifadeye karşın kendisinin bu haberden çok memnun kaldığı anlaşılıyor. Ya da Siano'ya öyle söylüyor. Siano 8 Aralık tarihli günce notuna şöyle başlıyor. Geceleyin Ribbentrop'tan bir telefon. Japonların Amerika'ya hücum etmesinden memnun. O kadar sevinçli ki kendisini tebrik etmek zorunda kaldım. Ama ben bunun yararlı olduğunu sanmıyorum. Mussolini de memnundu. Uzun bir süredir Amerika ile mihver arasındaki durumun aydınlatılmasını istiyordu. 8 Aralık Pazartesi günü saat 1'de General Oshima Wilhelmstrasse'ye gitti. Ribbentrop'tan Almanya'nın tutumunu öğrenmek istiyordu. Amerika'ya hemen resmen savaş ilanını talep etti. Oshima'nın Tokyo'ya radyo ile bildirdiği rapordan, Ribbentrop, Hitler'in o sırada Alman halkı üstünde iyi bir izlenim bırakacak şekilde savaşın nasıl ilan edilebileceğini kararlaştırmak için genel karargahta toplantı halinde bulunduğu, isteğimi hemen kendisine ulaştıracağı ve bu isteğin hemen yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağı cevabını verdi. Elçinin Tokyo'ya gönderdiği mesaja göre Nazi Dışişleri Bakanı aynı günün sabahı Hitler'in nerede ve ne zaman görülürse Amerikan gemilerine hücum edilmesi için Alman donanmasına emirler verdiğini de söyledi. Ama diktatör savaş ilanını geciktiriyordu. Tokyo'da Dışişleri Bakanı Togo, elçi Ota şunları söylüyordu. Japon hükümeti Almanya'nın da Amerika'ya hemen savaş ilan etmesini istiyor. Führer, kendi günlük ajandasındaki notlara göre 8 Aralık gecesi hemen Berlin'e koştu. Ertesi sabah saat 11'de Berlin'e vardı. Ribbentrop, Nürnberg mahkemesinde lidere Almanya'nın üçlü pakt hükümlerini gereğince Amerika'ya savaş ilan etmek zorunda bulunmadığını çünkü Japonya'nın açıkça saldırgan olduğunu söyledi. Üçlü paktın metni ancak Japonya'da bir tecavüz halinde bizi bu ülkeye yardım etmeye mecbur tutuyordu. Führer'i görmeye gittim. Durumun hukuki yanını kendisine anlattım ve İngiltere'nin karşısında yeni bir müttefikimizin daha bulunmasına sevinmekle birlikte savaş ilan edersek bir düşman daha kazanacağımızı söyledim. Hücum edenin Japonya olduğu için üçlü pakt hükümlerine göre Amerika'ya resmen savaş ilan etmek zorunda olmadığımızı kendisine anlattım. Führer bu konuyu uzun bir süre düşündü ve sonra bana kararını çok açık olarak bildirdi. Eğer Japonya'nın yanında yer almayacak olursak dedi, pakt siyasi bakımdan ölür. Ama asıl neden bu değil. Asıl neden Amerika'nın aslında bizim gemilerimize saldırmakta olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta çok zorlu bir etken olmuş ve davranışlarıyla bir savaş durumu yaratmıştır. Führer o sırada Birleşik Amerika'nın Almanya'ya karşı hemen savaşa girmesinin açık bir gerçek olduğu kanısındaydı. Bundan ötürü Amerikan temsilcisine pasaportlarını vermemiz emretti. Roosevelt ile Hall da Washington'da gizliden gizliye bu kararı bekliyorlardı. 8 Aralık'ta Japonya'ya savaş ilan ettikleri sırada Almanya ve İtalya'da Kongre'nin savaş ilan etmesi için nüfuslarını kullanmaları konusunda üzerlerine bir takım baskılar yapılmıştı. Ama onlar beklemeyi tercih etmişlerdi. Pearl Harbor baskınına uğramakla zaten büyük bir kazık yemişlerdi. Ellerindeki bilgilere göre belalı Nazi diktatörü de ikinci bir kazık atmaya hazırlanıyordu. O sırada benim Washington'da edindiğim izlenime göre Başkan Roosevelt'in Kongre'de Almanya'ya karşı savaş ilan ettirmesi zor olabilirdi. Her iki mecliste olduğu gibi ordu ve donanma da şöyle bir kuvvetli inanç vardı. Amerika bütün gücünü Japonya'yı yenmek için harcamalı. Ayrıca Almanya'ya karşı savaşmak yükünü yüklenmemeli. Washington'daki Alman maslahat güzarı Hans Thomsen, bütün dışarıdaki Nazi temsilcileri gibi Hitler ile Ribbentrop'un göremedikleri gerçekleri onlara hiç bildirmediği halde bu eğilimi hemen Berlin'e yetiştirdi. Amerika Cumhurbaşkanı'nın 8 Aralık'ta Kongre'yi Japonya'ya karşı savaş ilanına çağıran konuşmasından hemen sonra Thompson radyo ile şu mesajı verdi. Kendisinin Roosevelt'in Almanya ve İtalya'dan bir kelime bile etmemesi gösteriyor ki başkan önce Atlantik'teki durumun sertleşmesini önlemeye çalışacaktır. Aynı günün akşamı Thompson aynı konuda bir haber daha gönderdi. Roosevelt'in Almanya ile İtalya'ya karşı savaş ilanını isteyip istemeyeceği belli değil. Amerikan askeri liderlerinin görüşlerine göre iki cephede savaş ile sonuçlanabilecek herhangi bir şeyden kaçınılması akla uygun olacaktır. Alman maslahat güzarı Pearl Harbor'dan hemen önce gönderdiği raporlarda da Amerika'nın iki cephede savaşa hazır olmadığını belirtmişti. Chicago'da çıkan Tribune gazetesindeki Almanya ile müttefiklerini yenmek için yapılacak hazırlıklar ve imkanlar üzerinde Amerikan Yüksek Komutanlığı'nın savaş raporları başlıklı yazıyı radyo ile Berlin'e bildirmişti. Bu rapor diyordu, Amerika'nın 1943 Temmuz'undan önce savaşa bütün gücüyle katılamayacağını göstermektedir. Japonya'ya karşı alınan tedbirler savunma niteliğindedir. Thompson, 8 Aralık akşamı Berlin'e çektiği mesajında Pearl Harbor baskınının Amerika'nın Atlantik'te Almanya'ya karşı girişmiş olduğu düşmanca hareketleri biraz azaltacağını belirtti. Japon savaşı diyordu, Amerika'nın bütün enerjisini kendi silahlanmasına harcaması dolayısıyla kiralama ve ödünç verme yardımının azalması ve bütün faaliyetin Pasifik'e kayması demektir. Bu dönemde Wilhelmstrasse ile Washington'daki Amerikan elçiliği arasında geçen yazışmaları, bu belgeleri incelememi sağlayan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na borçluyum. Belgeler Documents on German Foreign Policy serisinde yayımlanacaktır. Elçi Oshima'nın 29 Kasım'da Berlin'den Tokyo'ya göndermiş olduğu mesajını biliyorlardı. Mesajda Japonya'nın Amerika ile savaşa tutuşması halinde Almanya'nın da savaşa katılacağını Ribbentrop'un temin etmiş olduğu yazılıydı. Bu teminatta Alman yardımını saldırganlık şartına bağlayan bir madde yoktu. Açık bir bonoydu bu ve Amerikalılar o sırada bu teminatın yerine getirilmesi için Japonların Berlin'e baskı yaptıklarından kuşkulanmıyorlardı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 1131.